Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Geniş Zaman'da ben Aysa Kölemen ve program arkadaşım, program ortağım ve arkadaşım Ayşe Çavdar. Bu hafta sizinle beraberiz yine. Bir hafta ara verdikten sonra teknik nedenler...
Elektrikler kesilmişti, söyleyelim. Elektrikler kesilmişti benim bulunduğum yerde. O yüzden yapamadık programı. Tam program saatinden yarım saat önce falan kesildi. Ve sabaha karşı geldi o gün. O yüzden yapamadık yani. Hani elektriklerimiz yoktu.
Geçtiğimiz haftada Kadınlar Günü ve haftasıydı. Onu da atlamış olduk. Artık gelecek sene inşallah. Bugün bu senenin teması olan aileden devam ederken ben teklif ettim konuyu. Ayşe 2 haftadır yaşlanmak üzerine yazıyor Medyascope'da. Ve bayağı da dönüş aldı. Benden de dahil olmak üzere bir sürü insandan dönüş aldı. Bizi çok yaraladı yazdıklarıyla. Üzdü, ağlattı insanları vesaire. İnsanlar da her şeye yazıp bizi üzdün demişler.
Gerçekten çok özür dilerim. Takıldı öyle şey de değil yani böyle... Kişisel olarak yaşlandığını düşünen bir insan değilim yani işte tabii bazı belirtileri görünüyor vesaire falan ama genellikle etrafındaki insanlarla karşılaştırıldığında daha heyecanlı, daha işte gereğinden fazla belki hayal kuran, böyle kafasına bir şey koyduğumu azıcık inatla yapan falan bir insan olduğum için öyle çok da kendini yaşlı hisseden bir insan değilim. Benim o yazıları yazmama sebep olan bir takım olaylar var ama esasında gençlerle yaptığım çalışmalar. Çünkü
Ayşe?
Mayı.
Tamam. Önce yazarın Döndük konusundan mi? Bahsedelim. Yazarın konusundan bahsedelim. Yazarın konusu yaşlanmaktı. Ve yaşlanmak deyince de tabii aslında bahsettiğimiz şey yüzümüzün kırışması, o tip bir yaşlanmak değil yani. Estetik veya işte bedensel yaşlanma değil. Ruhun yaşlanması, işte tahayyülümüzün yaşlanması, öyle hayallerimizin yok olması o anlamdaki yaşlanma. Ayşe, son seni bu konuya getiren ne oldu? Öncelikle oradan.
Kaç yıldır senin de benim de sık sık konuştuğumuz bir şey. Şimdi beni bu konuya getiren şey genellikle bizim konuştuğumuz şeyler oluyor zaten. Yani onun dışında bir şey değil. Genç insanlarda gördüğümüz hani böyle bir vazgeçmişlik hali, buradan sonrası olmaz, buradan sonraya gidilmez halleri vesaire falan. Bunu görmek. Yani sanki eskiden denirdi ya büyümüş de küçülmüş gibi. İnsanlar sanki gitmişler, geleceği görmüşler, orada bir şey olmadığını, olmayacağını anlamışlar ve işte bugün de takılmaya devam ediyorlar. Ve bugün de takılmak da o zaman çok anlamlı bir hale gelmiyor. Bir şekilde bugün, fazla bugünde olduğumuz için belki anlamını yitirmeye başlıyor. Böyle bir şey. Fakat şeye hani bunu böyle formüle edebilmeye başlamamı Gaston Hag'a borçluyum. Bugün onun bir kavramından daha bahsedeceğim. Gaston Hag şu anda Almanya'da yaşıyor. Avustralya vatandaşı bir Filistinli. Ve çok uzun yıllardır antropoloji, göçmen antropolojisi, mülteci antropolojisi çalışıyor. Özellikle mülteci antropolojisi diyorum çünkü sadece göçmenlerle çalışmıyor. Dünyanın her yerindeki mültecilerle de çalışıyor. En çok şeydekilerle, Avustralya'dakilerle tabii. Lübnanlıları, Arapları, şimdi Suriyelileri, Filistinlileri çalışıyor vesaire falan. Onun başına bir işler geldi Almanya'da birkaç hafta önce.
Gündemimize bomba gibi düştü.
Evet, Max Planck Enstitüsü onun yaptığı bir konuşmadan dolayı ki konuşmanın içeriğine baktım hakikaten bir şey yok konuşmanın içeriğinde. konuşmadan dolayı antisemitizm yaptığını öne sürerek şey yaptı, sözleşmesini bitirdi. Bunun üzerine internet böyle özür dilerim. Kesiliyoruz arada. İnternet böyle ne yazık ki, çok özür dilerim. Daha iyisi elimden gelmiyor ne yazık ki bu koşullarda.
Hay Allah, bak yine kesiliyor.
Gene mi kesiliyor? Yok, şu anda var galiba. Şu anda iyi. Dastan Hag'ın yaptığı konuşmayı ararken esasında, sonra buldum onu. Yaptığı konuşmayı ararken şeyde, internette Bourdieu ile ilgili bir sunum yaptığını gördüm. Şimdi Bourdieu benim başımın dertli olduğu birisi. Yani hep böyle etrafından dolaşırım falan mümkünse. Büyük bir kaya gibi düşün benim için Bourdieu'yu. Yani hani üzerinden atlamaktansa yahut içinden geçmektense falan etrafından dolaşmayı tercih ettiğim birisi. Severim, sayırım hakikaten. Ama kavramlarını kullanmakta çekingen davranırım. Çünkü çok karışık anlatıyor. Onun da çeşitli sebepleri var. Gaston Hag'ın dilini bildiğim için, nasıl esprili konuştuğunu, nasıl esprili yazdığını bildiğim için acaba o nasıl anlatmış diye merak edip dolaşırken elim resmen takıldı şeye, videoya ve videonun bir yerinde sosyal yaşlanmadan bahsediyor ama çok kısa bahsedip geçiyor bir anda böyle. Değişme, dönüşme ihtimalinin artık kalmamasından bahsediyor. Buna sosyal yaşlanma diyor. Dönüp baktığımızda aslında Pierre Bourdieu bundan bahsetmiyor. Pierre Bourdieu esasında bulunduğun yere tam olarak uyum sağlamaktan bahsediyor. Yani geldim bir yere, zamanda ve mekanda bir yere geldim, hayatımın bir yerine geldim. Buradan ileriye de gitmek istemiyorum, kimse beni iteklemedikçe durumuna yaşlanma, sosyal yaşlanma diyor. Ben biraz eğip büktüm kavramı Hag'ın konuşmasından, Hag'ın videodaki konuşmasından da yola çıkarak. Dedim ki ya hep birlikte bizden başka bir şey olmaz dediğimiz anda ne olur bize? Ve yazı onun üzerine. Yani belki yaşlanmanın bir türü de budur. Tek tek başımıza gelen bir yaşlanmadan bahsetmiyorum. Ortaklığımızın birlikte... Efendim?
Toplumsal bir yaşlanma.
Hep beraber kolektif bir yaşlanmadan bahsediyorum. Toplumun topluluğun yaşlanmasından. Şimdi cumhuriyet genç bir cumhuriyet. Bir devlet için 100 sene hiçbir şey hakikaten. Ama geçmişe baktığınızda 100 senelik ya da 100 seneden az pek çok devlet de var. Hani özellikle Türklerin şeysinde biliyorsunuz çok sayıda devlet kurmakla övünürler onların yıkıldıklarını pek dikkate almadan. Dolayısıyla böylesi bir yaşlanmaya da tekabül edebilir. Bir taraftan buradan gidebileceğimiz bir yer yok. Biz ne istiyorduk mesela, işte bundan 20 yıl önce, şu an ben de o kadar emin değilim. Avrupa Birliği istiyorduk. Avrupa Birliği'ni niye istiyorduk? Hani kimileri işte demokrasi, hukuk falan, hukukun üstünlüğü bilmem ne vesaire falan, zorlarlar olur. Orada bile aslında bir tür yaşlanma vardı. Çünkü bu ancak dışarıdan bir zorlamayla olur. Biz içeriden yapamayız. Hissiyatının getirdiği bir dışarıda bir kaldıraç arama bu konuda durumu vardı. Bunun da işe yaramadığını gördük vesaire falan. Hani bu da olmayacak. Zaten Avrupa Birliği kendisi ne hale geldi ki böyle bir şey versin. Peki biz buradan nereye gideceğiz? Bir de Türkiye'nin coğrafi durumu da çok enteresan bir şey. Yani hani coğrafya olarak Türkiye'nin bulunduğu yer, Anadolu ve o Balkan geçişi, dünyanın büyük göçlerinin yaşandığı yer. Dolayısıyla sürekli olarak nüfusu, nüfus hareketlerini sevk ve idare eden bir takım siyasi yapılar. Çok yaşa şimdiden. Hapşırdığını zannettim.
Hapşırdım. Beceremedim.
Dolayısıyla çok büyük nüfusları uzun süre boyunca sevk ve idare eden siyasi yapılar olmuş orada. Yani Roma'da öyle esasında, Osmanlı'da öyle. Aradaki o işte beylikler, Selçuklular, bilmem neler vesaire falan öyle. Göç halinde devletleşen bir siyasi bütün oluşturan ya da o göç halindeki yapıları sevk ve idare ederek bir siyasi bütünlük kurmaya çalışan, hep de kesintiye uğrayan, hep de çalkantılı, hep de isyanlarla dolu bir coğrafyadan bahsediyoruz esasında. Böyle bakınca kendini tekrar eden bir şey var. Bundan başkası olmayacak mı bize duygusu? Seçimler yaklaşıyor, yerel seçimler yaklaşıyor. Ben arada bir böyle haftanın sadece iki günü boş şu anda benim açımdan. Boş dediğim hani evde oturup bir taraftan bir şeyler seyredebildiğim sadece iki günüm var. O iki günde yerel seçimleri biraz takip etmeye çalışıyorum. İlgimi biraz kaybetmiştim işte arada taşında telaş vesaire falan. İnsanları dinliyorum böyle. Arada seslerini birbirine karıştırıyorum. Zaten söylemleri birbirine çok benziyor falan. Ya orada da bir ihtimal çıkmıyor, anlatabiliyor muyum? Ya bu ihtimalsizlikler, şimdi kendi adıma ihtimallerden bahsetmiyorum. Bunların hepsi kolektif hayatımızda, kolektif siyasi hayatımızda ilgili şeyler. Ekonomik kriz dediğimiz şey artık bir kriz değil. Süreyen bir hayat hikayesi haline döndü. Yani kendisi o enflasyonun, kendisi enflasyon, yoksulluğun giderek derinleşmesi. Bu sanki böyle altından kalkmamız gereken, altından kalkabileceğimiz bir şey değil de hayatın sıradan bir koşulu ya da mücadele etmemiz, mücadele kelimesi burada önemli, birazdan Bordeaux'a döneceğim. Mücadele etmemiz gereken bir şey değil, bunun için isyan etmemiz gereken bir şey değil de yani böyle acı ama bir şekilde katlandığımız, çünkü başka yolunu bilmediğimiz bir şeymiş gibi geliyor bize. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğunda şöyle bir durum çıkıyor. Korkunç ve berbat koşullar altında yaşıyoruz. Kaynaklarımız ellerimizden alınıyor, sömürgeleştiriliyor. İşte bugün tekrar şeyin Kaz Dağları'nda bir bölgenin, Akbelen'in komşusu olan arazilerin, ki Akbelen insanları bunu söylemişlerdi kendi ormanları için mücadele ederken, bir bölüm daha acele kamulaştırılmayla satın alındı insanlardan, yani insanların itiraz etme hakkı olmadan bir takım maden şirketlerine verilecek. Daha dün İliç olmuşken orada 9 işçinin bedenleri toprak altından çıkarılmamışken, Fırat'a neyin karıştığını esasında biz hiçbirimiz pek de iyi bilmiyorken, bütün bunların altında imzası olan adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken vesaire falan, orada böyle de bir şey olmuş. Gözümüzün önünde hayatımız bir şekilde çekiştiriliyor bir yerlere, kaynaklarımız bir takım ellerde toplanıyor, dolayısıyla bizden çalınıyor esasında. Çocuklarımızın gelecekte, yani varsa eğer, çocuklarımızın gelecekte yaşayacakları bir hayat onlar için hayal edemiyoruz. Dolayısıyla onlarla aramızda da, benim hissettiğim başka bir şey de bu, onlarla aramızda da belki mesafe koyuyoruz. Hani biraz sorumluluğunu da almak istemiyoruz artık onların hayatlarının. Çünkü sunabileceğimiz de bir şey yok. Böyle biraz kendinden, enerjisinden, inadından, isyanından ve mücadelesinden vazgeçmek. Şimdi Bourdieu'nun sosyal yaşlanma kavramın içerisindeki şeylerden bir tanesi, önemli değişkenlerden bir tanesi mücadele. Mücadele etmekten vazgeçtiğinde, çünkü onun için şey var, onun hikayesi çok kabaca söylersem eğer, çeşitli alanlar içerisindeki güç mücadeleleridir hayat diyor. Habitus'ta o mücadele içerisinde biriktirdiklerimiz, daha evvelden aldıklarımız ve biriktirdiklerimiz. Ve biz sürekli oraya, yani habitusumuza sürekli hala bir şeyler ekleriz. Değişkendir, stabildir ama hala değişkendir habitus. Dolayısıyla kendimizi sürekli yenilemek zorundayızdır. Şu anda zorunda hissederiz, yani sürekli biriktirmek zorunda hissederiz bir şekilde. Eğitimle başlar, aileyle başlar vesaire falan filan, çalıştıkça. Ve sonra da o birikimin saygı görmesini, tanınmasını, ne derler onun adına, bir ederi olmasını, bir kıymeti olmasını bekleriz. Hayat böyle bir şeydir. Yani o power mücadelesi içerisinde, güç mücadelesi içerisinde. Şimdi baktığımızda ama mevcut hayatımızda herkes küçük küçük alanlarında küçük küçük güç mücadeleleri veriyor olabilir. Yani veriyordur muhtemelen. Herkesin hayatı mücadeleyle geçiyor. Küçük küçük pozisyonları tutabilmek ya da o pozisyonları geçebilmek için küçük küçük mücadeleler verebilir. Ama büyük mücadele yok hayatımızda. Ortak bir mücadele yok hayatımızda. Dolayısıyla bu ortaklığımızın yaşlandığı anlamına mı geliyor acaba dedim. Yani teker teker, ki bunun için yaş almamız gerekmiyor. Sadece vazgeçmemiz yeterli. Bir tür vazgeçme halinden bahsediyordum. Ki insanlar hakikaten, ben bir göç yazılarından bir tanesinde böyle bu kadar çok e-mail ve mesaj almıştım. Bir de bunda böyle oldu. Şaşırdım da, bu kadar beklemiyordum. Çünkü esasında kafası karışık yazı. İlk yazı zaten orta yerinde bitti gitti. 10 saat falan uğraştım ilk yazıyla. İkinci yazı, ilk yazı aslında tamamlanmadığı için yazıldı. Tamamlanmamasının sebeplerinden bir tanesi de şeydi. Bir anda kafamda kurup şeyden bahsedemedim. Kuvvetli bir alkıştan, Berkun Oya'nın dizisinden bahsedemedim. Geç kalmıştım vesaire falan. Bir anda kesip gönderdim yazıyı. İkinci yazı o yüzden mecbur kaldı. Fakat hakikaten ben bu kadar mesaj, bu kadar sitem, ya Ayşe ne yaptın şimdi, canımı yaktın vesaire falan. Hiç öyle bir amacım, hedefim vesaire falan yoktu. Dediğim gibi Gaston Hak'tan yola çıkarak böyle bir şey söyleyivermiştim. Oydu yani.
Ayşe, özünde ben yazılarında şey gördüm. Yani yaşlanmak umutsuzluk. Gelecek hayallerinden, umudundan tamamen yoksun kalmak. Vazgeçmek değil de yoksun bırakılmak. Ve artık bir noktada acı da olsa bunu kabullenmek, tamam bu buymuş yani. Yaşam buymuş. Böyle devam edecek. Ve bir gün değişebilir ama bu benim kontrolümde değil. Hiçbirimizin kontrolünde değil. Bekliyoruz. Oturduk bekliyoruz. Böyle bir tam bir Godot'u beklerken hali. Oturduk bekliyoruz. Ne zaman gelecek, kim gelecek, gelirse ne olacak, hiçbir fikrimiz yok. Acayip.
Sen de kıyamet, Aysu da sen de kıyamet çalıştığın için biliyorsun bu tam kıyamet öncesi hal. Yani evet. Hani oralarda tarif edilen kıyamet öncesi hal. Her şey çok kötü gidiyor. Bir yenilenme ihtiyacı içerisindeyiz. Ama o yenilenmeyi yapacak güç bizde yok. O yüzden yok olup yeniden doğmayı düşünecek kadar bir yaşlanma hali. Yani o kadar yaşlanma ki sadece kendi hayatımızın sonuna gelmekten daha öte, hayatın sonuna gelmiş olmayı dileme hali neredeyse. Böyle bir yaşlanmadan bahsediyor. O kadar yaşlanmak ki hayatın sonuna, bütün hayatın, kendi hayatımızın değil, bütün hayatın sonuna gelmeyi umut etmek ki, zannediyorum şu anda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gene kıyametçi şeylerin, hareketlerin bir hayli yoğunlaştığı, çok konuştuğu, çok medyatik olduğu ve çok itibar gördüğü bir dönemdeyiz gene. O dönemlerden bir tanesindeyiz.
Şimdi ben arada bir Gramsci'den bahsediyorum ya, burada da gireceğim. Diyeceğim ki eski öldü ama yeni doğamıyor. Ve Gramsci diyor ki kriz tam da burada. Eskinin öldüğü ama yeninin bir türlü doğmadığı, böyle bir şeylere gebeyiz ama ne çıkacağını, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Büyük bir sıkıntı halindeyiz. Üzerimize çökmüş, omuzlarımıza çökmüş bir sıkıntı var ve bu kolektif bir sıkıntı. Yani biz bunu bireysel olarak deneyimliyoruz. Hepimizin içinde bir sıkıntı var ve gerçekten ben hayatımda bu kadar çok hasta insan görmedim. Bu sene olduğu kadar. Biraz yaştan mı diye bakıyorum. Fakat sonra bakıyorum gençler arasında da çok fazla hastalık var. Herkesin bir yerleri ağrıyor. Herkes sürekli işte grip şeylerden bahsetmiyorum. Büyük hastalıklardan bahsetmiyorum. Hani ölümcül değil. Yani herkes böyle süründüren ufak tefek hayatını tatsızlaştıran hastalıklar var. Bana artık sembolik gelmeye başladı bu. Yani bir şey ters. Ve hepimiz bunu içimize ata omuzlarımıza yüklene fiziksel olarak da şey yapmaya başladık. Hissetmeye başladık. Ve Türkiye dışında da hissediyoruz bunu. Yani ben birçok ülkeyle temasım var. Almanya'da yaşıyorum. Ve buralarda da hissediyorum. Bir iç sıkıntısı var. Ve o iç sıkıntısının en büyük sebebi de şu andaki durumunun kötü olması değil insanların. Bak Almanya'da. Türkiye'de o var. Yani Türkiye'de şu anda içinde bulunduğu durum kötü. Çünkü ekonomik olarak kötü durumda. Siyasi olarak kötü durumda vesaire. Yani gündelik hayatı etkileyen bir zorluk hali var. Almanya'da aslında o kadar dev bir zorluk yok. Yani biraz işte fiyatlar arttı vesaire ama genel bir şey var. Gelecekten umudunu kesme Batı ülkelerinde de var. Özellikle gençler arasında var ve gençlerde çok büyük bir umutsuzluk var. Özellikle işte üniversiteli vesaire gençlerde. Hatta bir komedyen şey diyordu. Bize Z kuşağı dediniz. Bizden o kadar umudunuzu kestiniz ki diyor. Yani eminsiniz dünyaya son erecek Z dediniz artık diye. Sizin de umudunuz yok devamının geleceğinden diyor. Şey var. Tuhaf bir biçimde bu şeyin dönemde büyüyen çocukların hayatına baktığında maddi olarak anne babalarından kötü durumda değiller. Bu çok tartışılıyor. Diyorlar ki biz sizden kötü durumdayız. Yok değilsiniz, yok öylesiniz. Bir sürü ekonomik rakamlar falan. Şimdi ben biraz Türkiye dışından bakıyorum. Türkiye'de de aynı kavga var yalnız. Amerika'da falan çok büyük şey kavgası var. Bu nesil en kötü, en dezavantajlı halde yaşıyor.
Perspektif yoksulluğundan bahsediyorlar ama mevcut halden değil, perspektif yok.
Mevcut halden de bahsediyorlar. Bir kısmında diyor ki bu aslında ekonomik olarak doğru değil. Hatta yani hiçbir açıdan doğru değil. Daha fazla iş var, işsizlik daha az, ekonomik olarak gelirler gayet yüksek, tarihin en yüksek noktalarından birindeyiz vesaire. Bu bir hissiyat diyorlar. Yani bu hissedilen şey bir hissiyat. Hatta vibe işte şey gençlerin de şey yaptığı, çok fazla kullandığı deyimlerden bir tanesi İngilizce. Vibe böyle bir öyle bir havası var, öyle bir şeyi var. Ama sebebi yok diyorlar. Şimdi sebebi genel olarak bu karamsarlığın sebebi sosyal medya diyorlar. Ya ben şey sosyal medyanın hiçbir şey yaratabileceğine inanmıyorum. Medyanın da hiçbir şey yaratabileceğine inanmıyorum. Bunlar bazı şeyleri manipüle edebilir, bazı şeyleri büyütebilir, bazı şeyleri küçültebilir. Ama olmayan bir şey yoktan var etmiyorlar. Yani sosyal medyada akım oldu diye çocuklar çaresiz hissetmiyor kendi. Gençler kötü hissetmiyor. Genel olarak ortaklaşa bir karamsarlık bastı dünyayı ve buna ortak olmayan bir ülke görmedim. Yani Hindistan'ından işte Kore'sine, Türkiye'sinden Arjantin, Brezilya, ABD, Avrupa hepsinde bildiğim her ülkede genel bir karamsarlık var. İşte çocuk yapayım mı yapmayayım mı diye düşünen bir nesil var. Sonunda yapmaya karar verse de böyle bayağı dertlenerek ne olacak sonu diye. İklim derdinde olan şey var. Hastalıklardan korkan bir şey var. Ama bir yandan da işte şey var, maddi zorluklar var. Maddi zorluklarda en çok başı çeken her yerde konut sıkıntısı. Diyorlar ki sizin vibe dediğiniz şey, yani gelir daha yüksek görünebilir. Biz para kazanıyor olabiliriz. Daha fazla bilgisayar satın alıyor olabiliriz. Tatile çıkıyor olabiliriz. Yani bu tip şeyler oluyor. Yani rahat bir sürü alet alabiliyoruz. Evimizi hatta mobilya alabiliyoruz ama evi alamıyoruz. Konut sıkıntısı var. Kiralık ev bulamıyoruz. Satın alacak ev alacak paramız yok. Ve gerçekten de bakınca bütün dünyada dev bir konut krizi var. Ve bu konut krizinden doğal olarak daha şimdi yeni konut edinmeye çalışan, ailesinin evinden çıkan gençler en çok etkileniyor. Şimdi konut krizi, yani gerçekten ekonomik bir altyapısı var bunun. Bu bir böyle şey değil. Bir his, bir hava, ben ay kötü hissediyorum, depresyondayım falan değil.
Maraklık değil yani.
Değil. Konut krizi çok acayip bir şey. Çünkü insanda temelli bir belirsizlik hale getiriyor. Yani çünkü kiralık evden çıkarılabilirsin. Çünkü öyle bir kiralık ev fiyat artma baskısı var ki her yerde seni evden çıkarmaya çalışıyorlar. İstanbul'da mesela çok aşırı. Ama bunu Berlin'de de görüyorsun. Çünkü yani o derece değil. Karşılaştırmak için demiyorum ama bir şey kirayı artırmaya çalışan, artıramadığı için içerideki kiracı çıkarmaya çalışan ev sahibi çok artık yaygın bir şey, bir model. İkincisi ev satın alamıyorsun. Ev satın alamıyorum, kiralık evde çok acayip bir durumda, ucuz, düzgün, yani maaşıma uygun kiralık bulamıyorum, bulsam da çıkarılacağım korkum var. Ben bu haldeyken aile kurabilir miyim? Yani o şey, konut illaki satın almak değil ama bir barınma garantisi yok. İkincisi iş var ve işlerden de gayet iyi para kazanıyor şimdi gençler batıda. Türkiye'de çok kötü gelirler şu anda. Ama batıda aslında bayağı iyi para kazanıyorlar. Buna rağmen yine şımarıklık olarak ne var diyeceksin. İşlerin şeyi yok, belirsizlik hakim işlerde. Yani işin
güvencesi
var, güvencesi yok. Güvencesiz iş. Yani bugün iyi para kazanıyor olabilirsin ama iki gün sonra işten çıkarılmayacağının bir garantisi yok. Bunun yanında bir de işte tatmin yok. Yani sürekli o güvencesizlik senin başın üzerinde bir Damoklesin kılıcı olarak sallandırılıyor. Bunun patronun, müdürün vesairen, işte şirketin kullanıyor sana karşı. İşte şunu yapmazsan performansın şöyle olur, bunu yapmazsan böyle olur. Dolayısıyla insanlar şeyden bahsetmiyorum, işim sıkıcı, işim kötü falan değil. Onun dışında o güvencesizliğin ve şirketlerin bunu bildiği için güvencesizliği tehdit olarak kullanmasının yarattığı büyük bir bitkinlik var insanlarda. Ben bu yaşta yani 20'li yaşlardaki bitkinliği bu kadar sık gördüm hatırlamıyorum bizim dönemimizde. Gerçekten işte tükenmişlik sendromu yaşayan, ağır depresyon yaşayan vesaire gençlerin sayısı çoğaldı. Biraz da şey var tabii, kabullenme durumu var. Yani bizim dönemimizde depresyona da girsen ne yaparsan yap böyle yaşayabiliyorsan yaşıyordun, yaşayamıyorsan yaşamıyordun ama psikiyatriste gitmiyordun ya da ben depresyondayım demiyordun, işte moralim bozuk deyip kendince bir şeyler yapmaya çalışıyordun. Dolayısıyla baş edemiyordun yine ama bunun adını koymuyorduk, yani onu demek istiyorum. Biraz da adını koyma mevzusu var ama onun dışında gerçekten çok hakim karar. Demek istediğim şey, ekonomik bir nedeni var, bir. Bunu bir kenara koyalım. Türkiye'de ekonomik nedeni 100 katı. Yani enflasyon başlı başına insanı karamsarlığa sürüklemek için şey, çünkü inanılmaz bir belirsizlik. Çünkü yarın sabah kalktığında boğazından geçecek şeyin fiyatı ne kadar artacağını bilmiyorsun. Yani enflasyonun yarattığı kötümserliği ne kadar abartırsak abartalım, yeterince abartamayız. İkincisi siyasi belirsizlik. Şimdi
belki siyasi... de siyasi, aşırı siyasi belirlilik diyelim ona.
Çok güzel söyledin.
Burada azıcık girebilir miyim? Müdahale edebilir miyim? Ya, yazılardan ilkinde ben 71'den 12 Mart ki onun yıl dönümündeyiz. 12 Mart 71'den ve 12 Eylül 1980'den bahsettim. Biraz da 90'lardan bahsedeyim. Minicik bir yazı yazmıştım ben Ankara Üniversitesi'nde, bizim fakültenin de olduğu Cebeci kampüsüne polisler dalıp şeylerin cübbelerin üzerinde yürüdüklerinde 2016'da. Demiştim ki, ben başörtülü olarak okudum üniversiteyi ve daha 16 yaşındaydım üniversiteye girdiğimde, okula başladığım için. İlk girdiğim dersten de çıkarıldım. Sonra gittim, kadınla işte bir sürü kavga ettim falan. O zamanki dekan ilk derse giren kişiydi. Kadına böyle bağırdım, çağırdım falan, bir şeyler eser falan yaptım. Bir daha da kimse bana bir şey yapmadı yani. Okula okula girememezliğim söz konusu değildi. Benimle birlikte bir sürü insan, ben dersten çıkarılınca dersten çıktı. Onların çoğu da solcu çocuklardı. Zaten o gün düştü aklıma şüphe. Ya ben yanlış taraftayım şimdi yani. Hani galiba yanlış taraftayım. Çünkü İslamcı bebeler orada oturuyorlardı. Ertesi günde babalarımız bize harçlık gönderiyor. Şimdi sanki öbürlerinin babaları göndermiyormuş gibi, hani okulumuzu bitirmemiz lazım demişlerdi vesaire falan, diğerlerinin bitirmesi gerekmiyormuş gibi. Ben de o zaman demiştim ki ha, bu işte bir yanlışlık var, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Mücadele edince bir şeyleri değiştirebileceğimizin ve bir mücadeleye giriştiğimizde etrafımızda insanlar bulabileceğimizin farkındaydık. Bize ümit veren buydu. Yani hani bizim kuşağın son ümitli kuşak belki de bizimki. Hemen söyleyeyim, 75'liyim. Dolayısıyla belki de son ümitli kuşak bizim kuşak hakikaten. Bize ümit veren şey, biraz mücadele edersek, bir önceki kuşaklarda da görmüştük. Onların karamsarlığı da mevzu bahiste esasında. Yani 78 kuşağının, yani 80 darbesini yemiş kuşağın ve 68 kuşağının, yani 71'i, 12 Mart'ı bedeninde hissetmiş kuşan. Bugün Sevgi Soysal'ın bir yerlerde bir yazı çıkmıştı. O yazıdan dolayı Sevgi Soysal'ın cezaevinde gördükleri muameleyi nasıl anlattığını mesela okudum tekrar. Savaş esiri muamelesi yapıyorlardı bize. Sanki başka bir ülkenin askerlerini almış gibi, hapsetmiş gibi davranıyorlardı bize, diyor ki doğru. 80 kuşağı da, 78 kuşağı da bunu yaşadı. Ama hala ümit bitmemişti. Şimdi 71 ve 80'in, yani 68 ve 78 kuşağının başına gelen şey şu. Hep birlikte olacağımız bir şey istediler onlar. Yani sadece kendileri için bir şey istemiyorlardı. Hepimiz için bir şey istiyorlardı. Ben işin bu kısmındayım şu anda. Çünkü derdim benim tek tek yaşlanmalarımız ve tek tek kötümserleşmelerimiz değil. Ortaklığımızın geleceği konusunda bir hayal kuracak kadar bile bir enerjimizin kalmaması durumu. Tamam, bu böyle yani, bizden bu kadar olur. Bunun sebebi belki de o aşırı belirli siyaset diyorum. Yani siyasetin içerisinde hangi aktörün ne zaman ne yapacağı ve onların işte ekonomiyi şu tarafa mı götürecekleri, bu tarafa mı savuracakları, şunu şuradan mı alacakları, bunu buradan mı alacakları ile ilgili bir belirsizlik var. Evet, var. Ama onların ve ya da benzerlerinin hep orada olacağı konusunda bir aşırı belirlilik durumu var. Başka bir alternatif sanki olamaz gibi. Ya bugün çok acayip bir şey gördüm. Şeyle ilgili, CHP ile ilgili bir para sayma videosu yayınlamış AKP'liler, tamam mı? Yani sonra ortaya çıktı ki o CHP'nin bir binasının, eski bir binasının satılmasından elde edilen paraymış. Bir avukatın ofisinde, noter vesaire falan huzurunda para sayılıyor, teslim edilecek. Niye banka üzerinden yapmadılar onu da bilmiyoruz ama sonuçta gayri yasal bir iş değil. Rüşvet paraları falan sayılmıyor yani orada. Şimdi tuhaflık şurada, bana şuradan tuhaf geldi bu hikaye. Ya böyle bir para sayma videosu gösterirsen eğer insanların akıllarına ne gelir?
Otomatik olarak ne geldi benim? Bana parası tabii.
Tabii o gelir. Peki o gelir diyelim, tamam mı? Ya yani para sayma makineleri, ayakkabı kutuları bilmem ne vesaire falan onlar gelir. Sen şimdi rakibine diyorsun ki sen de benim gibisin. Bunu ortaya çıkarak yani bir para sayma vaziyeti tarif ederek, videosu göstererek diyorsun ki sen de benim gibisin. Yani diyorsun ki benim alternatifim de benim gibi. Benden onu, o yüzden hiç umutlanma, onu seçeceğine, beni seçtiyse benim gibi olduğunu biliyorsun. O benim gibi zaten. Anlatabiliyor muyum? Benden farklı değil. Şimdi asıl umutsuzluk bu. Asıl bence hani şeyin ortak...
Bilmediğin şer yerine bildiğin şeri seç. Öyle aynen derler ya, tanıdık şer.
O kadar tuhaf geldi ki kimseye de tuhaf gelmedi. Ya o para sayma mevzusunu gösterdiğin zaman akla ne gelecek? Ne? Yani kimin aklına ne gelir ki? Kim neyi hatırlar? Bu kadar bariz bir şey. Şeyin hani ülkenin kaderinde neredeyse şu son döneme girişimizde acayip belirleyici olmuş. Hesabı verilmemiş bir durum var orada. İşte kandırıldımlar, mandırıldımlar vesaire falan. Bütün o hikaye gelecek akla ve sen bu videoyu çıkarıyorsun. Gösteriyorsun para sayarlarken. Şey diye dalga geçenler vardı Twitter'da. Yani diğerleri hiç değilse makine kullanıyor bunları, elleriyle sayıyor falan diye dalga geçenler bile vardı yani, gördüm. Çok acayipti. Bunun böyle olacağını biliyorsun. Taraflar da, birbiriyle rekabet eden taraflar da aslında birbirlerinin alternatifi olmadıklarını biliyorlar. Sundukları gerçek bir hikaye de yok. O bir hikaye yazısıları da yok yani. Hani öyle bir şeyi şey yapabilir, hayal edebilir, kurgulayabilir, buna cesaret edebilir durumda değiller. Yarışa cesaretleri var ama o yarışa gerçek bir hikayeyle girecek hayal gücünden de yoksunlar. Şimdi şeyin nedenleri onun, bence umutsuzluğun sosyal, hatta siyasal yaşlanmada diyelim buna. Çünkü şöyle de bakabiliriz işte. 1990'lar biz merkez sağın çöküşüne tanık olduk, değil mi? Yani hani merkez sağ bir alternatif çıkaramadı, öldü gitti, yaşlanmıştı, öldü gitti. Ve yerine aslında radikal sağ geldi. AKP en başından itibaren radikal sağ bir partiydi, İslamcı bir partiydi. Ve hep şeylerle kısa bir dönem, o şey 2002'den sonraki kısa bir dönemi şey yaparsak, hani istisna sayarsak eğer, geriye kalan zamanda da sürekli kendisinden daha sağda olan, daha radikal olan milliyetçi ya da İslamcı partilerle ya da gruplarla, cemaatlerle, tarikatlarla vesaire falan işbirliği yaptı. Siyasette hep o tarafa doğru döndü ve bu radikalliğiyle merkezi kapladı ve geriye kalanları da ona, kendisine benzetmeye başladı. Merkezi işgal etti yani. AKP merkeze taşınmadı. Merkeze kendi radikalliğini taşımış oldu. Kendisi merkezde değildi yani. Hiçbir zaman olmadı bence. Yani çok gülüyordum şeyde 2002'de vesaire falan, bunlardan öyle bir şey çıkacağını söylediklerinde gerçekten gülüyordum. Çünkü kumaşta öyle bir şey yok. Şimdi o kadar radikal bir merkez var ki karşısına çıkması, yani karşısına çıkabilecek her hikaye havada kalıyor. Merkez olabilecek her hikaye havada kalıyor. Bunun alternatifi ne olabilir? Yani bu kadar radikal bir sağın alternatifi ne olabilir diye bakıyorsun. Hayır, bunun alternatifi radikal bir sol da değil, olamıyor. Yani hani çünkü böyle bir yerden insanları birdenbire öbür uca vesaire falan taşıyamıyorsun. Dolayısıyla bir siyaset önermesi sıkıntısı da var. Yani bir siyaset önermekte de bir büyük sıkıntı yaşıyor politik aktörler. Dahası daha beter bir şey söyleyeceğim. Duysalar bile insanlar bu türden önermeleri, yani siyasi önermeleri, alternatif olabilecek siyasi önermeleri inanmamaya hazırlar. Olmayacağını söyleyen insanların, söyleyen aktörlerin yapamayacağı durumu vesaire falan değil. Genellikle öyle ifade ediliyor. Ama bence daha çok ve daha acıtıcı olan, bu toplumda buna cevap gelmez. Bu toplum böyle bir hikayeyi satın almaz. Buna ikna olmaz. Bu toplumdan olmaz. Bu toplumdan olmaz. Buradan olmaz. Şeysinin, inancının yerleşmiş olması, ki bence AKP'nin 90'lardan itibaren merkez sağın çökmesi ve merkez sağ siyasetçilerin yaptıkları ve bir de buna ek olarak şeyin, ne onunla da AKP'nin Türkiye'ye ve siyasete yaptıkları en büyük kötülük bu. Diğer alternatiflerin mümkün olmayacağını insanları, o alternatiflerin sahiplerine bile ikna etmek bence. Yaşanan sebeplerini.
Ben yine Türkiye dışından çıkıp karşılaştırmalı biraz bakmak istiyorum. Çünkü Türkiye kısmını sen zaten çok iyi anlattın yani. Gerçekten yani şimdi Türkiye için bir şey söyleyeceğim. Biz çok debelendik. Yani o kadar uzun süredir sürekli çırpınıyoruz ki. Ve bu çırpınmanın şeyi de gittikçe artıyor. Şiddeti de gerçekten cidden artıyor. Ve dönem dönem umutlandık, bir şey çıkar diye düşündük. Bu umutlar bizi hep böyle şey bıraktı yani, ortada bıraktı. Ve her seferinde biraz daha eksilerek, işte arkadaşlarımızı kaybederek, döküle döküle ilerledik. Ve şeyimizi kaybederek, yani inancımızı kaybederek, enerjimizi kaybederek.
İnancımızı.
İnancımızı ve enerjimizi dolayısıyla kaybederek. Dolayısıyla kimsenin bir şey yapacak hali kalmadı. Herkes sürükleye sürükle, yani mücadele de biraz böyle şeye döndü artık. Bir geleceğe dair bir inanç değil de bugünü bari, yani elimizde olan da gitmesin diye bir böyle tırnağıyla tutunma hali. Yani bir şey değişsin ve daha iyisi gelsin diye değil. Aman şu elimdeki kalmış azıcık şeyi de kaçırmayayım mücadelesine döndü. Çok acıklı bir şey bu. İnsanı çok yoruyor çünkü bunca çabanın sonunda elde edeceğine inandığın şey hiçbir şey değil. Sadece belki kaybetmemek. Hatta belki de sadece kaybını azaltmak. Yani ya, kaybetmeyi düşünüyorsun ama daha da az kaybetmeyi düşünüyorsun.
Küçücük bir şey söyleyeceğim. Bak, bu söylediğinin çok sık rastladığımız emarelerinden bir tanesi sürekli herkesin tarihe not düşme derdinde olması. Yani biz şu işi yapalım, şu imzaları toplayalım, bu metni yazalım, şu basın toplantısını yapalım. Kalabalıkları etrafımızda toplamayacağımızdan eminiz ama hiç değilse tarihe not düşmüş olalım. Yani pozisyonumuzu bildirelim. O kadar.
İtirazımızı...
Bu aslında büyük bir vazgeçiş. Yani tarihe not düşeceğiz lafını her duyduğumda, sen biliyorsun zaten o halimi. Her duyduğumda saçımı başımı yolmak istiyorum. Düşmeyelim tarihe, bana ne tarihten kardeşim? Gidiyor bugün, gidiyor gelecek, gidiyor. Bana ne tarihten? Çok hızlı tarih oluyor zaten. Ve bu kadar notu kaldırmaz hiçbir tarih. Kimse okumayacak, satır arası bile değil o yaptığımız şeylerin çoğu. Ama biz tarihe not düşelim. Böylece tarihe not düşelimin altında, çünkü şöyle bir şey var. Yani onun alt okuması aslında şöyle bir şey. Diyor ki ya olmayacak bir şey de, yani bir şey değiştirmeyecek bu yaptığımız da, biz de yapmamış olmayalım. Ve bunu en radikal, en radikal sözü olanlar ve haklılığından hiç şey yapmayanlar, hiç kuşkusu olmayanlar söylüyorlar genellikle. Bu ne demek oluyor? Ben haklıyım, biliyorum. Haklılar da. Çoğu durumda haklılar da bu arada. Yani en azından benim kişisel perspektifimden haklılar da. Ama öyle bir inançsızlık var ki daha şey yaparken, daha formüle ederken tarihe not düşmüş olalım. Onu düşelim ama dediğim gibi tarih bu kadar notu kaldırmaz. Öyle yazılmıyor tarih ne yazık ki. Kimse tarihe not falan düşmüş de olmuyor. Tarihten o notlar düşürülmüş oluyor yalnızca. Çek atıyoruz çünkü.
Yani evet, kalemden not düşmek bir noktada narsisizme dönüyor. Yani tamam, haklısın da aslında iş yapmış olmak için yapmak o. Bir yere varmayacağını düşünerek yapmak, bir yere varmayacağını düşününce de Zaten bir yere varmıyor. Bir sürü şey, ufak ufak şey yapıyorsun. Şimdi biraz şey bakacağım, işte karşılaştırmalı bakacağım dedim ya. Gençlere bakıyorum. Mesela birisi diyor ki Amerika'da iç savaş çıkacak. Biri de çıkmış diyor ki ya bizden iç savaş falan çıkmaz diyor. Çünkü eve çok yorgun geliyoruz. Yani biz bilgisayarda şeyi biz bölümden bir sonraki bölüme geçmeye üşenen bir toplum olduk artık diyor. Netflix kendinden öbür bölüme geçiyor. Çünkü bizim üşendiğimizi biliyor, bir sonraki bölüme geçip bastı. Biz iç savaş, çünkü savaşacak halimiz yok diyor. Ya bir yandan güldüm, bir yandan da o kadar gerçek ki aslında. Seni o kadar yoruyorlar ki, belirsizlik de yoruyorlar. Sabah 9'dan akşam 5'e 6'ya 7'ye kadar çalıştırarak yoruyorlar ama o işin ne kadar da boş bir iş olduğunu biliyorsun yaptığın işin. Ve yaptığın 7-8-9 saatin aslında çoğunun saçma sapan şeylerle geçtiğini biliyorsun. Yani asıl işin saçma, asıl işin içinde doldurma saatlerin de çok fazla var. Yani sürekli yoruluyorsun, bir şeyler yaptırılıyor sana. Bir şeyler dolduruyorsun, bir şeyler yazıyorsun, çiziyorsun, gönderiyorsun, şey yapıyorsun. Herkesin yaşadığı bu şey olarak ofis işlerinde. Olarak çok daha şanslı aslında fiziksel iş yapanlar bu konuda. Genel olarak şanslı değiller, çok görülüyorlar ama en azından yaptıkları şey gerçek bir şey. Ve bir yandan yaptığın işin yorgunluğu, bir yandan da yaptığın işin boşluğunun yarattığı içindeki yorgunluk, beyninin yorgunluğu ve bütün bu belirsizlik.
Aksine yabancılaşma dediği şeyi birazcık hani kıyısından yakalıyor belki. Yani yaptığın şeyin senin için bir anlamı yok çünkü yani.
Evet, aslında doğru söylüyorsun. Evet, biraz şey diyelim ki 21. yüzyıl beyaz yaka versiyonu.
Evet.
Şimdi bütün bunların yanında bir de şunu ekleyeceğim ben. Gidiyorsun eve yorgunsun. Genel olarak hayatında belirsizlik var. Senin dediğin çok doğru. Siyasette inanılmaz bir belirlilik var. Fazla bir belirlilik var. Oy ver diyorlar. Oy vereceğin iki parti var. İki partinin birbirinden farkını görmekte zorlanıyorsun. En temel noktalarda seni temsil etmediklerini hissediyorsun. Buranda hissediyorsun. Dolayısıyla alternatif yok ortada. Oy verebileceğin başka bir parti yok. Varsa onun meclise girebilme, işte başbakanı alabilme ihtimali yok o insanların. Bu belirlilik, kesin olarak temsil edilmeme, edilmeyeceğini bilmen. İşte 40 yılda bir şöyle bir şey var, ben size söyleyeyim. Araştırmaları var siyaset biliminde, o kadar acıklı ki. Toplumun neye inandığının, neye oy verdiğinin, genel olarak kamuoyunun hiçbir önemi yok devlet kararlarında, siyasi kararlarda. Hiç ekonomi politikasını, dış politikayı, çevre politikaları hiçbirini etkilemiyor. Yani seçmenin ne düşündüğünün zerre kadar önemi yok Amerika'da devletin herhangi bir politikasında. Hiçbir şeyde. Düşünebiliyor musunuz? Demokrasi değil mi? Yani çünkü demokrasiyi seçime indirgedik. Seçiyoruz, gidiyoruz ama sonra bizim tercihlerimiz hiçbir şekilde yansımıyor. Şimdi bu Amerika'da böyle, Türkiye'de daha mı iyi? Türkiye'de daha da kötü biliyoruz ki yani. Bizim ortalama olarak seçmenin tercihleri yansımıyor, politikalara yansımıyor. Yani bizim şehir istediğimiz şehre yaratmıyorlar, bizim istediğimiz çevre politikasını yapmıyorlar, bizim istediğimiz ekonomik politikayı yapmıyorlar, bizim istediğimiz tarım politikası, dış politika hiçbirini yapmıyorlar. Kimi yapıyorlar Ayşe? Kimin istediği oluyor?
Zenginlerin.
En zengin %10'un istedikleri. Yani gerçekten şey var, anketler var ve toplumun %90'ının ne istediğinin hiçbir önemi yok. Toplumun %90'ı desin ki A yapılsın %90, %10 da B yapılsın desin B oluyor. Toplumun istediği çoğu şey oluyormuş gibi geliyor. Orada neden biliyor musun? Çünkü çoğu zaman zenginlerle ortalama insanın istediği birbiriyle çelişmiyor. O yüzden zenginlerle ortalama insanın istediği birbirine çeliştiği anda sadece zenginlerin istediği oluyor. Ve bunun içinde de, bu %10'un içinde de aslında asıl %1'in istediği oluyor. %10 bile o kadar etkili değil. Bu %99 mevzusu yani şey değil, para değil. Paranın getirdiği güç, o güçle satın alınan her türlü politika ve %99'un ne dediğinin aslında hiçbir öneminin olmaması. Ve bu eğitimden, bu işte ne bileyim siyasete girmekten, onunla paranın gücü bu. Biz bunu şuramızda biliyoruz, gençler çok iyi biliyor. Yani tam olarak araştırma okumalarına gerek yok. Bunu işte bu şekilde duymalarına gerek yok.
Deneyimliyorlar.
Son dönemde mesela ben sana şeyi söyleyeyim. Amerika'da ve Avrupa'da şey var. Gençler çok Filistin taraftarı. Özellikle solcu gençler. Bu siyasete zerre kadar yansımıyor. Gidiyorlar siyasetçilerle konuşuyorlar, protesto ediyorlar, meclisi basıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ve koskoca mesela 100 tane senatörden bir tanesini ikna edemiyorlar. Bir iki tanesi zaten onların tarafını, onun dışında kimseyi, 90'ın üzerindeki senatörü ikna edemiyorlar. Bu kadar çoğunluk Filistin taraftarı olmasına rağmen, Filistin taraftarı derken şey demiyorum yani, sadece ateşkes istiyor mesela. Amerika'nın büyük çoğunluğu şu anda ateşkes istiyor Filistin'de. Ve bu zerre kadar siyaseti yansımıyor. Ne başkan, ne senato, ne diğer hiçbir şeye yansımıyor. Ve ben burada şeyi çok okudum. Halkta ve özellikle gençlerde, aha ya bizim hiçbir önemimiz yokmuş yani. Yani zaten biliyorduk da iyice gördük. Yani çatlasak, bas bas bağırsak, kendimizi yaksak, yakıyor birileri, umurlarında değil. Bu senin bahsettiğin belirlilik müthiş bir insanlarda çaresizlik, umutsuzluk, hiçbir şey değiştiremeyeceğiz hissi yaratıyor gençlerde. Bence orta yaş veya daha yaşlarda biraz daha böyle zaten gidiyor bize hayat, işte gittiği yere kadar hali olabilir. Ama gençsen, önünde bir 60 sene olduğunu düşünüyorsan, düşünebiliyor musun? Kendi geleceğinin ötesinde, toplumun, dünyanın geleceği üzerinde zerre kadar söz hakkın yok. Bir zerre kadar söz hakkın yok. Bunu bilmek bir ne kadar...
Bir belirlilikten daha bahsedeceğim. Gassan Hag'a gene giderek azıcık. O mobilite kıskançlığı diye bir şeyden bahsediyor. Şimdi şeylerden, ne derler, yerleşik olandan diyelim, yerel demeyeyim de ona, yerleşik olandan göç etmekte olana doğru bir mobilite kıskançlığından bahsediyor. Avustralya'daki hikayeyi anlatırken bundan bahsediyor. Ben her yerde olabileceğini düşünüyorum. Şimdi mobilite kıskançlığından başka bir yere gideceğim ama derdim göçmenler değil. Çünkü diyor şey, hani yerleşik olan, ya ben hayatımı değiştirmeye, bu kadar radikal bir şekilde değiştirmeye, kendim için daha iyisini istemeye cesaret edemiyorum. Ama sen buna cesaret edip üstelik gelip bir de benim hayatımı değiştirmekten korktuğumu bana hatırlatıyorsun buraya kadar. Dibime kadar gelerek. Şimdi Hasan Hak enteresan bir şey diyor. Diyor ki mevzu kaynakların paylaşımı bile değil. Çünkü yaratırız o kaynakları beraber gerekirse. Yani hani buluruz yollarını vesaire falan. Ama diyor bu şimdi yeni bir fenomen olarak söylüyor bunu. Eskiden beri gelen bir fenomen olarak değil. Bugün olan bir şey olarak söylüyor bunu. Diyor ki ben yerleşeyim işte bir şehirde, bir şehrin yoksuluyum, alt sınıfıyım vesaire falan. Tamam mı? Ve kendi hayatımı bu denli bir ülke değiştirecek kadar, o riskleri alacak kadar kendi hayatımı değerli görmediğim için bu yoksulluğun içerisinde yaşayıp gidiyorum. Hakkıma razı olmuşum. Sen hakkına razı olmuyorsun. Hakkına düşen hayata razı olmuyorsun. Kalkıp buraya kadar geliyorsun. Burada mobilite kıskançlığı dediği şey esasında enerji. Sen kendi hayatına nasıl bu kadar değer verirsin? Nasıl olur da hayatını bu kadar riske atacak kadar hayata değer verirsin kendi hayatına?
Sen nasıl olur da kısmetine düşeni kabullenmezsin?
Aynen öyle. Şimdi bunu nereye getireceğim? Başka bir anlamda daha mobilite artık yok. Neredeyse yok. Mobilite imkanları yok. Evet. Yani artık böyle eğitimle bilmem neyle vesaire falan sınıf atlamak... vesaire mümkün değil. Herkes bulunduğu sınıfa sıkıcı tutunmaya çalışmış vaziyette orta yaşlarda. Gençlerde bu da söz konusu değil. Çünkü onlar zaten orta sınıf çocukları olsalar bile erimekte olduğu için o sınıf iyiden iyiye dünyanın her yerinde bir tuhaf bir şeye, ne derler onlara, cendereye girdiği için, dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de değil, gerçekten tuhaf bir cendereye girdiği için onların bütün derdi oraya tutunabilmek. Orta sınıf çocukların böyle bir şeyleri de yok ya. Orta sınıf ailelerin çocuklarının oraya tutunmak için, ne diyeyim, öyle bir mücadele görmüşlükleri vesaire falan da yok. Öyle bir miras vesaire falan almış değiller. İşte biraz eğitimleri falan, ama eğitimde artık para etmeyecek çünkü başka şeyler para ediyor artık. Dolayısıyla bu mobilite, bu, hayattaki yerim de belli yani. Kendim için bir şey de hayal edemem artık. Hayal etsem ne olacak ki? Ne hayal edebilirim kendimle ilgili? İşte sen anlatmıştın, zengin koca hayal edebilir. İşte güzelliğine, estetiğine, bilmem nesine bakabilir. Öbürü de ya birine bir fedai olacak. Anlatabiliyor muyum? Ya bir takım tuhaf işlerin içerisinde eğitimiyle vesaire falan girecek. İşte kara para mı aklar, işte bitcoin mi alır, her neyse bir şeyler yapacak. Ama olmaz işlerin hayallerini kuracak. Yani mobilite ancak olmaz işlerle mümkün. Olmaması gereken işlerle, belki de çok da ahlaki olmayan işlerle vesaire falan mümkün. Gene aslında hayat anlamsızlaşmış olacak. Eğer buysa, yani hayat bu şeylerin içerisine girmekse, ancak böyle bulunduğum yerden biraz kıpırdayabiliyorsam ben ne yapıyorum yani? Hani hayat ondan ibaret hale gelecekse ben ne yapıyorum? Gene ortaklıkla ilgili bir şey istemiyorum. Kendi kişisel çabam nereye kadar? Çünkü sonunda götürmüyorsun yani. Hani şey değil, istediğin kadar biriktir. O mobilitenin olmaması da bence hani başka bir, genellikle şey diyoruz ya, o yüzden belirlilik belirlilik deyip duruyorum. Hani bizi belirsizlikler mutsuz ve umutsuz ediyormuş gibi geliyor bize. Doğru, belirsizlikler bizi mutsuz ve mutsuz ediyor. Ama o belirsizlikleri yaratan esasında bir takım aşırı belirli durumlar var.
Değiştirilemezlik gibi görünen, o değişti kader gibi gelen durum.
Aynen, yani o durumların bizi yaşlandırdığını düşünüyorum. Onun içerisinde, o aşırı belirlenmişliklerin içerisinde sanki şey gibi oluyor. O zaman da kıyamet anlatısı, yeniden dindarlaşma, işte insanlar abuk sabuk şeylere inanıyorlar vesaire falan dediğimiz fenomen ortaya çıkıyor. Hayat böyleyse eğer, yani hayat böyle bir şey olarak akıp gidecekse, değil mi? Yani hani anlam üretmemiz gerekiyor, anlamlı olması gerekiyor falan ya hayatın. O da neyle olacak? İşte Bourdieu'nun söylediği illüzyon, yani şeyle olacak. Ne onun adı? Hayat sanki anlamlıymış gibi gelecek bize mücadele içerisinde. Değil mi? Ben neyle mücadele edeceğim ki burada şimdi?
Ayşe, mücadele edemeyince de ne çıkıyor? Stoizm mesela acayip popülerleşti. Stoikler ne diyorlar? Daha doğrusu Stoikler bunu diyor diye.
Stoikler demiyorlar. Stoikleri manipüle ediyor. Piyasalaştırıyor Stoikleri.
Piyasalaştırıyor. Gelişime indirgenmiş Stoizm. Gerçek Stoiklik demeyelim. Onlar diyor ki dünyayı olduğu gibi kabul et. Hayatını, çevreni, yaşamını olduğu gibi kabul et. Ve o kabullenme sana huzur verecek. Bu acayip siyasi bir şey. Ve tamamen apolitiklik olarak sunuluyor. Halbuki müthiş konservatif, böyle muhafazakar bir şey.
Yani haddini biliyor ya. Haddini biliyor. Haddini bilmekte huzur var diyor. Bak, Müslümancasını ve milliyetçicisini söyleyeyim onun. Haddini bilmekte huzur vardır diyor ya.
Ve dolayısıyla yani, hiçbir şey değiştiremezsin. Değiştirmeye de çaba gösterme. Kabullen. Hiçbir şey değişmeyecek zaten, kader bu, kaderine teslim ol. Huzur kadere teslim olmakta. O zaman kadere teslim olmak demek tabii ki amirine, şeyhine, siyasetçine teslim olmak demek, düzene teslim olmak demek. Dolayısıyla kendi payına düşeni al, yaşa. Bu söylenen insan stoizm falan deneyebilir, meditasyon yapabilir, değil mi? Meditasyon dediğimiz şey ne aslında orada, şeyde kuvvetli bir alkıştı. Meditasyon bu demek istemiyorum. Meditasyon bin tane nedenle yapılabilir. Şu anda bize önerilen meditasyonun sebebi genel olarak ne? Kendinle barışmak. Kendine barışmak değil aslında. Yani beynini böyle boşaltmak, odaklanmak, içine huzur getirmek, değil mi? Ama aslında demeye çalıştıkları şey, genel olarak bize empoze edilen şey o değil. Bize empoze edilen şey, senin başına gelen kötü şeyleri bireysel olarak al, kabullen ve bunlarla yaşamayı öğren. Bu da bir baş etme metodu.
Hatta yani, bu fleksibilite bu. Bu fleksibilite. Yani hani buna esneklik diyorlar. Başına geleni kabullenmeye esneklik demeye başladı ama o acayip bir
şey. Bunun tersi, yani aslında meditasyon devrimin tersi. İki uç nokta. İki uç nokta. Bir tanesi diyor ki hiçbir şey değiştiremiyorum. O zaman kendime döneceğim ve kabullen diyeceğim. Kendini de değiştirmiyorsun bak. Kabullen, yani dünya böyle bir yer, ben bu hayatı yaşıyorum ve bu hayat kötü bir hayat ve ben bununla mücadeleyi şunda buldum, her gün kendime telkin edeceğim. Sen iyisin, Bu böyle kabullen, iyisin, iyisin, iyisin, hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey yapmayacaksın. Öbür tarafta da diğer uca gidiyoruz. Değiştirebilirsin. Sokağa çık ve ölme pahasına bir şeyleri değiştirmeye çalış. Yanına yoldaş bul ve dünyayı değiştirebileceğine inan, bu yolda yürü. İki uç nokta ve bize telkin edilen taraf tabii ki stoik ol, meditasyon yap vesaire yap. Yine tekrar edeceğim, ne stoisizm bu, ne meditasyon bu. Bunlar eğer bize şu düzeni kabullenmek, bu iş düzenini, bu hayatı kabullenmek için kişisel gelişim olarak tavsiye ediliyorsa bu hale getiriliyor yani. Yoksa meditasyon dini bir pratik olabilir vesaire, aydınlanmaya giden yolda bir araç olabilir başka. Kimse aydınlanmıyor burada. Sadece işten aşağılanarak gelinen, işte patronu tarafından tehdit edilen, zorbalığa uğrayan, trafikte sinir krizi geçiren, eşiyle birbirine giren insanların o günü delirmeden atlatabilme metodu haline geliyor. Aydınlanma falan yok orada. Bir sakinleşme, bir nefes egzersizi haline geliyor. Şimdi bütün dünyada bunlar öneriliyor. Çünkü bizim radikalleşmemizi istemiyorlar. Çünkü bunlar çok bireysel pratikler. Bir araya gelip meditasyon yapmamızı da istemezler. Bir araya gelip konuşmamızı da istemezler. Ve farkındaysanız bunu çok konuştuk Ayşe'yle. Türkiye'de kamusal alanlar yok edildi. Bütün dünyada kamusal alanlar yok ediliyor. Ben geçen sene bir derste 2 hafta kamusal alanı işledik. Dönem sonuna kadar öğrenciler sürekli bu konuya dönmek istedi Ayşe. Sen de biliyorsun. Bayılıyorlar bu konuya çünkü sürekli
Özlüyorlar
var.
çünkü. Özlüyorlar çünkü.
Alan yok diyorlar. Alan yok. Oturduğumuz her yerde para harcamak zorundayız. Kahve içmek zorundayız. Bira içmek zorundayız. Su içmek zorundayız. Bir şey yemek zorundayız. Bir bilet almak zorundayız. Yani bir yerde arkadaşlarla oturup nefes alamıyoruz bedava. Toplanmak parayla. Ve o toplanmanın sınırları var ve bize sürekli bu sınırlar hatırlatılıyor. Şu kadar kişi olabilir, şu kadar kişi sarabilir, bu kadar para vereceksin. Toplanmak bedeli, yani maddi bedeli olan bir şey. Şimdi senden evin bir yerde, işin bir yerde, hayatın yollarda geçiyor, toplanacak alanın yok, ev konusunda belirsizlik var, ailenden uzaklaşıyorsun, her şey bireyselleşiyor vesaire. Ama siyaset hiç değişmeyen bir şeye giriyor, tekrara giriyor, ümidini oradan kaybediyorsun. Bu halde nasıl yaşlanmayalım? Ben şimdi buradan Ayşe sana şeyi sormak istiyorum. Çıkışı sormak istiyorum ve çıkışı da sana şuradan sormak istiyorum. Tarihte bu ilk defa yaşanmadı. Yani şu yaşadığımız hissiyat, tarihe bakmanın en güzel tarafı nasıl ki yalnız olmadığımızı bilmek için kitap okuruz, o karakterleri anlarız, onlarla paylaşırız, başka insanlarla konuşuruz. Ha, tek başıma değilim deriz. Başkalarında kendimizi buluruz. Tarihte de bunu ilk defa yaşamadığımızı görüyoruz. Bu bir ilk değil. Tarih boyunca defalarca bu umutsuzluk, çaresizlik, bitmişlik hissini yaşamış toplumlar ve dünya. Şimdi ona bakmanı istiyorum. O tarihten bir örnek aklına geliyor mu? Ve oradan nasıl çıkılmış bir hatırlatır mısın?
Bir şey söyleyeceğim. Bu iyi ki sordun bunu ve ben çünkü şu söyleyeceğim şey bildiğimiz çarelerin hiçbiri dolayısıyla tarihte gerçekleşmiş vakaların hiçbiri tekrarlanmayacak çare değil.
Yok.
Çünkü bir paradigma değişmesi gerekiyor. Bunu astrologlar kendilerince aslında söylüyorlar bir şekilde. Astrologlara inandığımdan değil ama o kadar uzun zamandır diğerleri gibi tıpkı işte sen meditasyon dedin, stoisizm dedin, astrologlar da farklı değiller. O kadar uzun zamandır deyip duruyorlar ki çünkü kendilerine gelenlerden etnograf olarak söylüyorum bunu şey değil. Astrologlar kendilerine gelenlerden, gelenlerin anlattıkları dertlerden yani danışanların anlattıkları dertlerden esasında dünyada ne olup bittiğini azıcık hissedebilenler, yıldızlara bakmalarına gerek yok. Danışanlarından zaten bir takım fikirler alıyorlar yani. Yani hangi dertlerle insanların geldikleri, hangi sıkıntılarla geldiklerinden yola çıkarak vesaire falan. Daha önceki çarelerin hiçbiri çalışmayacak. Yani işte 18. yüzyıl sonu Fransız devrimi, değil mi? Ne oldu? İşte imparatorluklar gidiyor falan. İnsanlık ulus diye bir şey buldu. Yani millet diye bir şey buldu. Yeniden örgütlenelim, birbirimizi keseceğiz falan ama yani hiçbir şey, yeni bir şey olacak vesaire falan dediler. Mesela anlatabiliyor muyum? Yani hani şey değil, dinler geldi gitti falan. Yani geldikleri gibi gittiler
Ayşe,
çoğu zaman.
evet ben mesela Daha geçen hafta okuduğum bir örnek vermek istiyorum.
Şöyle söyleyeyim, bildiklerimizin hiçbiri değil. Ben bunu 2016'dan beri kendime söyleyip duruyorum. Ya bizim öğrenmemiz gereken bir ders var. Yani bu hikayede hepimizin. O dersi öğrendiğimizde bu iş bitecek. Öğrenmemiş olmalıyız ki bitmiyor hala o ders. Yani bu iş bitmiyor hala. O yüzden tabii ki çıkılacak buradan. Yani hani elbette çıkılacak. Zaman meselesi falan da demeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çare tarihte değil. Tarihe demek ki şunu yapmayacağız, demek ki bunu yapmayacağız, demek ki bunu yapmayacağız diye bakarız. Bunu az önceki şeye de gönderme yaparak söylüyorum. Ya tarihe not düşme hikayesinden. Mevzu tarihle ilgili değil. Mevzu gelecekle ilgili. Mevzu şimdiyle ilgili. Tarih tabii ki önemli. Ne biriktirdik, ne biriktirmedik, ne kaybettik bilmem ne. Bunun muhasebesi yapmak. Ama gelecek bunun muhasebesiyle kurulan bir şey değil. Gelecek biraz hayalle kurulan bir şey. Yani o yüzden şu anda bence ki bunda da bir bereket var. Yani Edward Edinger diye bir adam, biliyorsun çok severim. Jung'un öğrencilerinden bir tanesi. Kıyametten bir arketip olarak bahsediyor. Ve diyor ki kıyamet arketipi çok enteresan da bir IŞİD çalışması var adamın bu arada. Yani gene kıyametle vesaire falan ilişkilendirerek işi de analiz ettiği, Jungian açıdan analiz ettiği çok enteresan bir çalışması da var. Hakikaten kafası başka türlü çalışıyor adamın, öyle söyleyeyim. Hristiyanlıkla yan yana koyuyor işi de bir şekilde. Müslümanlıkla değil, Hristiyanlıkla yan yana koyuyor. Enteresan gerçekten. Ne onun adı? Kıyametten diye bahsediyor. Ya farkındayız bir şeyin olmadığının, yani bir şey eksik, farkındayız, utanç verici bir durumdayız. Michel Tournier'in Cuma'sında Robinson Crusoe'yu yeniden yazar, Cuma adını vererek Michel Tournier. Orada bir şey vardır, Robinson Crusoe ne zaman başarısızlığa uğrasa gider bir mağaranın içerisinde kendi dışkısının içerisinde bir müddet yaşar. Tamam mı? Bir müddet orada böyle idle bir vaziyette o dışkının içerisinde şöyle bir yaşar. Sonra aklına bir şey gelir ve oradan çıkar. Gene o dışkının içinde yaşama halinde bence şu anda dünya. O yüzden tarihe bu kadar bakıyor. O yüzden tarih bu kadar büyük bir referans. Çünkü tarihe tam da insanlığın dışkısı diye de bakabiliriz yani. Dışkıyı metafor olarak kullanıyorum tabii ki, şeyden bahsetmiyorum. Başka şeyler de yaptı insanlık. Şimdi öyle bir dönem ya, buradan bir fikirle ve can havliyle çıkılacak belli ki. Yani hani eğer dünya tamamen yok olmayacaksa. Ama o bildiğimiz fikirlerden biri değil, onu demeye çalışıyorum. Ne biliyorsak o yanlış şu anda. Yani çare olarak yanlış. Çare
eski
üretmesi.
Öldü, yeni doğamadı, ne doğacağını henüz bilmiyoruz ama şartlar olgunlaştığında o doğacak. Ama ben praksise döneyim. Yani Marksiyan bir konsept olarak praksise, eyleme döneyim. Bu da kendinden olmayacak. Yani biz edilgen bireyler olarak, toplum olarak oturup bekleyince kendi kendine olacak bir şey
yani.
Harekete geçmekte olacak. Harekete geçemiyoruz çünkü çok yorgunuz, çok bitkiniz ve çok mutsuzuz.
Yo, hareket halindeyiz Ayşuda. Bu yorgunluğumuzla bile hareket halindeyiz. Gene
evet,
de bir
inancımızı kaybettik. Şunu demek istiyorum. Bu inançsızlaştırma da tesadüf değil yani. Zaten bütün bu otoriterleşmeler, neoliberalizmler vesaire seni inançsızlaştırmaya çalışıyor. Çünkü inançsız olduğun ölçüde şeyini kaybediyorsun, vatandaş olarak, demokratik bir şey olarak, devinim halindeki birisi olarak örgütlenebilme kapasiteni yok ediyorsun, yok. Yani çünkü kendi inanmıyorsun, başkalarına inanmıyorsun. Daha önce de bunu konuştuk, biz seninle ayrıca özel olarak çok konuştuk. Kıyamet aslında bir değil, bir öngörü değil. Tarih boyunca çok popüler olmuş, dönem çok. Bir his ve bir dilek aslında. İnsanlar kıyameti yaptıklarında, beklediklerinde aslında kıyameti istiyorlar. Yani batsın bu dünya diyorlar. Bu haliyle devam edecekse etmesin, bitsin. Aslında bir temenninin bir şeye dönüşmesi.
İnanca.
Kıyameti dönüşmesi ve inanca dönüşmesi. Dolayısıyla insanlar kıyamet gelecek diye beklediğinde bunu gerçekçi bir beklentiyle değil, içlerinden aslında yıkılsın bu dünya. Ama dolayısıyla bunu metafor olarak alıyoruz.
Ama kolektif bir his bak Aysu da önemli bir şey bu. Teker teker hissettiğimiz bir şey değil. Havada vibe o yani senin söylediğin. Evet.
Ve hepimiz vibe'ı. Bence hepimiz de şu anda var yani batsın bu dünya ne olacaksa olsun her şeyi de hak ediyoruz. Hepimiz hak ediyoruz. Allah belasını versin hissiyatı var ve bitecekse de bitsin. Ama aslında bunu da bir metafor olarak alabiliriz. Yani bizim aslında gerçekten dünyanın bitip tükenmesini istemiyoruz. Aslında gerçekten kıyametin kopmasını istemiyoruz. İstediğimiz şey bu olanın içine hapsolduğumuz şeyin kırılması, yok olması, bu içinde bulunduğumuz, kıskacına girdiğimiz düzenin yok olması. Ergenekon'dan çıkmak, Türkleştireyim metaforu. bir nefes yani o şeyden çıkmak yani çıkış yolunu bulmak, tünelin ucunu görmek, eskiyi öldürmek gerçekten ve çıkmak. Ben
yani şey bütün dünyanın bütün kültürlerinde şey ne derler onun adına mevzu babayı öldürmekten geçiyor yeni
evet, babayı öldürmek. Bu kadar enerjisizlikten nasıl enerji doğar? Ben böyle şey diyeyim, enerji hiçbir zaman yok olmaz, sadece form değiştirir değil mi? Dolayısıyla şu anda enerji durağı. Çünkü sen ben de dahil olmak üzere hiç kendime zerre kadar dışında tutmuyorum. Çok yorgunuz, hiçbir şey yapacak halimiz yok gibi. Ama o enerji içimizde sıkıntı olarak aslında patlamaya hazır duruyor. Ağrım olarak çıkıyor her tarafımdan benim. Hepimizden bir şekilde çıkıyor tamam mı? Sinir bozukluğu olarak çıkıyor, şu olarak çıkıyor, bu olarak çıkıyor. Ama aslında o enerji içimizde bir şekilde var, olumsuz bir biçimde var. Zamanı geldiğinde kolektif bir patlama olarak da hem ülkesel olarak hem de dünya olarak çıkacak. O zaman nasıl gelecek, nasıl getireceğiz onu bilmiyorum. Ama tarihe bakalım dediğinde ben şey olarak bakalım demedim aslında sana.
Ben biliyorum dediğini ama hiç öyle sordum.
Ben de şunu demek istedim. Bütün bu sıkışma noktaları, bu tıkanma sıkışma noktaları hiçbir zaman yani gerçekten dünyanın biteceğini düşündüğü zamanlarda insanlar bundan daha kötüsü olamaz dediği dönemlerde çıkmışlar. Ve 10 sene sonra bir bakıyorsun böyle lay lay lon falanlar böyle hani hiç olmamış gibi. Tabii ki olmuş, tabii ki onu içlerinde bir yere gömüyorlar. O yılların acısı, o yaşananların acısı bitmiyor ama o da ayrı bir şey. O günlere gelelim o zaman konuşuruz o şizofreniyi de. Ama şeyde, aşılıyor.
Kuvvetli bir alkışı da söz verdik diye söylüyorum. Yani konu oraya gelmedi bir türlü ama söz verdik diye kuvvetli bir alkış da istersen kısaca konuşalım. Ben yazdım kuvvetli bir alkış hakkında söylediğimiz. Senin düşünceni alalım bence önce. Sen pek sevmedin anladığım kadarıyla.
Ama yani benim şeyim ideolojik bir itiraz değildi. Benimki ben şey sevmem yani monologlarla bize fikirlerin böyle dı diye anlatıldığı senaryoları sevmiyorum ben. Senaryodan zaten kendinizin çıkarabileceği şeyler olmasını istiyorum. Çok fazla sembolikti. Çok fazla her şey böyle hap şeklinde verilmişti. O yüzden sevmedim. Ve genel olarak da biraz da şeyini sevmedim yani. Yani evet bireye odaklanıyor. O bireylerin zamansız senin bahsettiğin şeyi sen istersen anlat. Zamandan, mekandan tamamen kopuk. Herhangi bir yani hangi yılda olduğunu bilmiyorsun fark etmiyor. Hep aynı mekandasın ve insanlar sadece biraz yaşlanıyor vesaire ama hiçbir şey değişmiyor yani. Zamansızlık orada çok önemli bir şeydi. Mesela o çok güzeldi. Onu sevdim.
Ben kutu sevdim. Açık söyleyeyim. Yani şeyin de o sembolizmin de o fikrin o açık sembolizmin ve o didaktizminle didaktik çünkü ya yani gayet tok tok tok tok tok vesaire falan söylüyor. Monoloğun ötesinde bayağı öğretmen gibi konuşuyor. Fikrin bir şeysi, yansıması, fikrin bir performansı olarak ortaya çıktığını düşündüğüm için beni hiç rahatsız etmedi. Hı. Çünkü abi birisinin ne söylemesi lazım? Eserimiz budur. Hadi kendimizi bir alkışlayalım bakalım. Anlatabiliyor muyum? Bunu birisinin söylemesi lazım mı, lazım değil mi onu bilmiyorum. Yani farkında mıyız bunun? Gayet farkındayız. Hepimizin bildiği bir şey. Bunu niye söylüyor Berkun'a bilmiyorum. Ya. Kendisini de herhalde mevzunun bir parçası olarak görüyordur. Yani eleştiri yapan da bunun dışında değil. dolayısıyla şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bize bir eleştiri, kendi dışındakilere bir eleştiri değil, gayet kendisinin de içinde olduğu bir şey. Eserimizle övünebiliriz arkadaşlar. Budur ortaya çıkan diyor bence. Başka bir şey söylemiyor.
O açıdan çünkü 2024. Evet, ama hepimiz buradayız. Ya şunu söyleyeyim. Ben geçen sene bir şeye gittim. Galeride, sergiye gittim. Bir sergide Türkiye'den şeyler vardı. Sanatçılar da vardı. Ve Türkiye'den sanatçılar ayrı bir şeyle ilgiliydi. Cinsel şiddetle ilgiliydi serginin teması buydu. Türkiye'den şeylerdi ve girdim ve girmemle çıkmam biri oldu. Sinirim bozuldu. Yani eserleri sevmedim. Çünkü işte bütün eserlerin teması Türkiye'de şu kadar kadın şiddet sonucu öldü, yaralandı, şu oldu, bu kadar kadın böyle oldu işte.
Haberlerin yapması gerekeni yapıyor yani.
Ben girdim ve ben sanattan bunu beklemiyorum dedim. Yani ben bunu biliyorum zaten. Yani ben o kadınların öldüğünü biliyorum. Ben o kadınların nasıl yaşadığını biliyorum. Sanat bana bir perspektif getirmeli. Yani yeni bir şey söylemeli. Yeni bir şeye uzanmalı. Bir şeyi o kadar basma kalıp geldi ki. Yani
o dizi. Yani Aysun ondan emin değilim o kadar. Dizi çünkü ya. Sinema filminden bahsetmiyor şeyden. Gene de bence zorlamış bayağı şey değil. Çünkü Berkun Oya istese hikayeli de anlatabilirdi bize bunu yani. Bir hikaye de anlatabilirdi. Şimdi herkes şey diyor. Ben Berkun Oya'nın bu sefer bir hikaye anlattığını düşünmüyorum. Ya yani orada bir hikaye yok. Çok karikatür bir şey var elimizde. Ama bir dolu evde yaşanmış bir sürü bir şeyin kolajlanmış hali. Yani o kadar ortak bir deneyim anlatıyor ki, anlatabiliyor muyum? Bir unik hikaye yok. Bir başkadır da mesela unik olabilecek bir hikaye vardı. Bir karşılaşmanın hikayesi. Karşılaşma ve kutuplaşmanın hikayesi. Şimdi o kutuplardan birisine koydu kendini ve oradaki bir standardı anlattı bize. Bir standart anlatıyor. Yani hani bir ne diyeyim, gene orta sınıftayız. Eğitimli orta sınıfta. Orada beni mesela şey çok etkiledi. Çocukların oldukları sahne çok etkiledi. O büyüme süreci, Ahu ile Metin'in kavgaları, o kavganın içerisindeki laflar, bilmem neler vesaire falan. Niye büyüledi? Çünkü o yaştakilerle olmasa da 2006'dan beri ders veriyorum. Yani binlerce genç insanla karşılaştım demek bu. Dolayısıyla şeyi hani o konuşmaları vesaire falan, nereye gidebileceğini, nasıl olduğunu, niye öyle olduğunu vesaire falan bir hayli düşündüm hani bu şeyde. Orada bir büyümüş de küçülmüşlük hikayesi. Ya kelimeleri var onların, her bir şeyleri var, başka da bir şeyleri yok. Elle üretilen bir zaman değil. İşte eğitim alınacak, bilmem ne olacak vesaire falan filan, akıl kullanılacak sürekli, oradan bir takım şeyler. İşte kızın, Ahu'nun projesi Plants and Friends'ti galiba, değil mi şey? Sukulentinle kafeye gidiyorsun falan. Artık orada da üretilecek bir şey kalmamış. Dındının dındını kespiç, işte bilmem ne bir şeyler yapmak zorundasın. Oradaki o çıkışsızlık, çocuk yüzdeki o ciddiyetle o çıkışsızlık o kadar güçlü idi ki şeyde, hikayenin içerisinde. Geriye kalanı kolaj gerçekten. Geriye kalanı şey, bir standardın kolajı. Ama orasında, yani tam o çocukların hikayesinde, o da ortak eser. O kolajın, o standardın ortaya çıkardığı neredeyse bir ortak eser. Orada şöyle bir taraf da var. Az önce hani aşırı belirlenmişliklerden bahsettik falan ya. Ana ile baba olunabilecek her şey olmuşlar. Olunabilecek bir şey de kalmamış artık çocuklara. Ne olsun bu çocuklar şimdi? Yani çocuk olunabilecek anlamlı bir şey kalmamış. Sen kaç kez senin örneğinde şey değildir. Benim için mesela mevzu ne olduğumu benden bir kuşak önceye, kendi ailemden bir kuşak önceye anlatmakta hep zorlandım mesela. Ne oldum ben? Ne iş yapıyorum yani? Anlatabiliyor muyum? Olunabilecek her şey, meslek anlamında, hayata katkı anlamında, işte durduğun yer titrin, aldığın pozisyon vesaire falan anlamında. Şimdi anayla baba belli ki bir işin ucundan tutmuşlar eğitimleriyle falan. Çocuğun onlardan fazla bir şey olması gerekiyor, değil mi? Yani hani hesapta böyle bir durum var. Peki ne olacak o çocuk? Ne olursa onlardan fazla bir şey olacak. Bundan bahsediyorum.
Yani onlar gibi birey evin içinde oturup ondan sonra tipik böyle acıların insanı şeklinde kimse beni anlamıyor. Toplumda herkes boş, nihilist tavırlarla bir şey olmayacak yani.
Ben bahsediyorum. Çocuk ne yaptı? Turuncuları giyip Galata Köprüsü'nün orta yerindeydi galiba. Bir camın üzerinde oturup muhtemelen Barcelona'da görmüştüm.
Kadıköy gibi geldi bana ama bilmiyorum. Kadıköy eski.
Oralar bir yerde işte oturup meditasyon yaparak dilenmeye başladı. Anası gidiyor biliyorsun işte sonunda spoiler veriyor şu anda. Ben seni bu kıyafetler içerisinde giyinip dilenci olasın diye mi büyüttüm diyor bir yerde anası. Anlatabiliyor muyum? Çocuğun yaptığı tek şey anasının evdeki meditasyonunu esasında bir işe dönüştürmek. Bundan bahsediyorum.
Ama Ayşe şunu düşün. Toplum olarak geldiğimiz yerde hepimiz öyle birey çözülüyoruz, yorgunuz, bilmem neyiz. Yapabileceğimiz şey bunu uç noktaya taşıyıp batsın bu dünya demek. Ben bu dünyada yer almak istemiyorum demek. Ya da çocuğun yapabileceği şey şuydu yani. Kavga etmek. Baştan beri hiç kavga etmedi. Yani
kavga etti.
Neyle kavga etti?
Ya gerçi evet haklısın. Yok.
Beni anlamıyordu. Hepiniz boşsunuz dedi. Klasik entelektüel erkek şeyleri yaptı, tavırları aldı. Bir tek ben acıların insanı olarak derinliğimle aslında toplumun ne kadar boş olduğunu görüyorum dedi. Bunlar da tipik bu devirlerde ortaya çıkan bireysel, bireyci sanat ürünleri yani bireye odaklı. Bu arada bireyci bir şey değildi, sanat ürünü değildi yani şeyin dizinin kendisi. Gayet toplumsal bir bakışı vardı. Ben Berk Noyan'ın yani bayağı yetenekli olduğunu, çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Burada da iyi bir fikri olduğunu düşünüyorum. Bence iyi ifa edememiş benim açımdan. Ama bence bir dahaki işi mesela bana çok iyi hitap edebilir. Bilmiyorum yani. O gidecek.
Evet, yani takip edeceğiz kendisini. Ben sevdim bilmiyorum. Ben fikri sevdiğim için
sevdim. Ben sevdim ben sevmedim. Yani olabilir şey değil ama yani. Ama şöyle bir şey. Yine de oturup izliyorsun. Yine de oturup düşünüyorsun. O açıdan hiçbir şey değilse yani oturup üzerine ya ne yapmış bir izleyeyim bir düşüneyim diyorsun. Oyunculuklar da çok iyiydi bu arada. Dolayısıyla
teknik olarak çok iyi zaten. Yani hani planlar, sahneler, bilmem neler vesaire falan bence iyi. Evet. Şey değil. Ben ikinci kez izlediğimde daha çok etkilenmiş buldum kendimi. Yani hakikaten iyiydi.
Mekanlar çok iyiydi. Mekan kullanımı çok iyiydi. Neyse şimdi şeyine girmeyeceğim şimdi daha fazla. Ben sana tekrar şeyi söylemek istiyorum. Tarihe dönelim diyeceğim. Ya bu tip dönemlerde bu tip nihilist yaklaşımlar şeyler de bir isyan yani. İnsanlara yerinizde duruyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin de Allah belanızını versin deme hissi de normal. Ama diyen de bir şey yapmıyor aslında. Ancak birbirimize küfrederek yani böyle çekirdek çitliyoruz. Birbirimizi izleyip birbirimizi suçluyoruz. Birbirimize karşı şey yapıyoruz. Şimdi ona da bir şey diyemiyorum ki yani. Kimse bir şey yapmıyorsa ya da yapamıyorsa. Yapanı zaten kafasına vura. Çünkü o dizide de başına da söylediler işte şunu da hapse atmışlar. Bunu da neden bir şey yapamadıklarını, neden meditasyon yaptığını görüyorsun zaten. Çünkü bir şey yapmaya kalkışsa alıp hapsedilecek. Bunu bildiği için susuyorlar. Annesi babası o kadar da boş insanlar değil, o kadar da dünyaya yabancı insanlar değil aslında. Onu hep hissediyorsun. Özellikle anne. Annenin
arkadaşları kadar değiller.
Şimdi şeyi söyleyeceğim. Bana şu anda yaşadığımız dönem tam da Kurtuluş Savaşı'nın başladığı dönemi hatırlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın hatta yaşandığı dönemi hatırlatıyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı çok küçük bir grup tarafından yapıldı. Çok inançlı ama çok küçük subay grubu ve onlara katılan işte çeteler vesaire tarafından yapıldı. Toplumun büyük bir kısmı derin bir çöküş içindeydi. Hiç inancı yoktu. Kurtuluş Savaşı'na katılmadı, inanmadı. Rakamlar o kadar küçük. Kurtuluş Savaşı'nda savaşan ve savaştırılan yerlerde zorla sürüklene götürüldü şeye. Ancak başarılı olmaya başladıklarında halk dönüp bir dakika bir şeyler oluyor. Yani çünkü haklıydı insanlar yani 20 sene boyunca gelmişler çocuklarına, oğullarına almışlar, götürmüşler. Yok Trablusgarp, yok Yemen, yok Balkanlar, yok o adını duymadıkları haritası, harita bilmiyorlar zaten. Hayal edemeyecekleri yerlere gitmiş çocukları, ölmüş. Dönenler sakat dönmüş, yaşlanmış dönmüş, bitmiş dönmüş. Dolayısıyla bu halk neye inansın? Padişaha inanmış, padişah onları satmış. Halife padişahla beraber onu kaybetmiş. Kime inansın yani? Yerelde zaten dayanabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla ülkesinin sınırını eviyle çizmiş artık insanlar. Kendini korumaya çalışıyor, ailesini korumaya çalışıyor. Ama bu sonra bir noktada dönüyor. Başarı bunu döndürüyor Ayşe. Yani biz bundan ne ders çıkarabiliriz bilmiyorum ama tarih boyunca baktığında bir kırılma noktası oluyor ve insanlar inançsızlıktan bir dakika görüyorlar. Birileri bir şey yapıyor ve birileri bir şeyleri başarmaya başlıyor. Bir umut var. Bu olabilir. Ben de gidip katılabilirim. Artık katılabileceğim bir hareket var diyor. O noktaya nasıl ulaşılıyor? Bak çok araştırıyor insanlar. Çok zor bir şey bu. O atomların bir araya gelip...
Ya şey düşün. Gezi'ye nasıl geldi insanlar? Hala onları bilmiyorum.
O kadar çok araştırılıyor ki bu Gezi gibi hareketlerin nasıl oldu. Bulamıyorlar çünkü şey var, bir anda oldu gibi geliyor ama bakıyorsun altta böyle bir kaynaşma var, bir şeyler olmuş ama niye o gün, niye 100 bin insan işinden çıkıp otobüslere binip bilmem ne arabalara binip Taksim'e geldi, açıklayamıyorsun niye o gün, niye bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce değil, niye o gün?
Şey olsa cumayı cumartesiye bağlayan gece ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece olsa anlarım yani Beyoğlu'na geliyorlar sonuçta ama öyle de değildi, salı günüydü. İlk hatırladığım kadarıyla ilk gün salı günüydü. Dolayısıyla evet, öyle bir şey de değil. Bir şey daha söylemek istiyorum Ayşe'da. Reinhard Kozelek diye bir adam var. Alman ve bence sağcı da bir adam. Kurtuluş Savaşı dedin ya, biz bir müddet önce de meşrutiyet dönemini sanki yaşıyoruz evet. gibi diye konuşmuştuk. İkinci meşrutiyet dönemini yaşıyormuşuz.
Ama zaten bak o iki dönemi birleştirelim yani. Böyle bir 10 senelik bir şey hali,
ya,
sıkıntı hali.
Aslında o 40 seneye sıkışmış vaziyette yaşıyoruz yani. 1908-1925 arasında hala orada yaşıyoruz. Kozelek şey diyor, toplumlarda az önce kolektiften bahsettik ya, kıyametin kolektif bir hissiyat olduğundan, kolektif bir dilek olduğundan, kolektif bir aşırı belirlilik ve kolektif bir belirsizlik durumundan ve kolektif bir yaşlanma hikayesinden bahsettik. Kozelek diyor ki toplumlarla diyor şey gibi, insanlar gibi, tek tek insanlar gibi çözemedikleri sorunlara dönerler. Bir şekilde o sorunu yeniden recast ederler. Çözene kadar. Hmm. Yani bizi şu hale getiren şey, her neyse ders dediğim şey de bu biraz. Bizi bu hale getiren kolektifimizle, bizi derken yani hani toplamımızdan bahsediyorum. Toplamımızı bu hale getiren şeyi biz bir şekilde recast ettik. Yeniden ürettik yani. Bu bize iyimser tarafına bakıyorum şimdi. Yani iyimser ama umutlu değil yani. Hani iyimser. Bu bize şeyi veriyor. Demek ki onu çözebileceğimize dair bir umudumuz oluştu belki de. Ki biz bu sorunu tekrar çıkardık ortaya. Yani çıkmasına izin verdik. Anlatabiliyor muyum? Demek ki öyle bir durum var, şimdi çözeceğiz. Şimdi bu biraz mistifikasyonmuş gibi geliyor ama sen söyledin ya, olabilir, mistifikasyondur. Demiyorum ki Kozelek böyle söylüyorsa böyledir. Fakat böyle bir teori de var içinde bulunduğumuz halde ilgili. Yani belki de hakikaten bu sorunu biz recast ettik ki tekrar şimdi artık çözelim ve bir daha buraya dönmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi buna hazır hissettik belki de, bunu çözmeye. O sorun her neyse. Adını şimdi koyabiliriz o sorunun. Çünkü bence mücessem olarak orada duruyor ve sürekli tarım arazilerini, maden şirketlerini özelleştiriyor o sorun. Yani sorun o belli ki. Onu çözmenin bir yolunu bulmuş olmalıyız ki sorunun oluşmasına karar verdik diye düşünebiliriz. İzin verdik diye düşünebiliriz. Kozere'yi takip ederken demiyorum ki bir açıklamadır ama bu da bir açıklamadır yani.
Ben bir şey daha söyleyeceğim bitirmeden önce, sonra da bitireceğiz artık. Bütün bu iç sıkıntısının, bu dünya sıkıntısının, o Almanların dediği şey var şu anda, Weltschmerz var. Dünyanın acısı var, dünya acısı. Bu dünya acısının bir sebebi de günümüzde, artık şu anda yaşadığımız dünyada dünyanın dört bir yanını, bütün kürede ne oldu, ne bittiğini görmemiz, her şeye şahit olmamız ve hiçbir şeyi değiştirememiz. Her ölen çocuğu görüyoruz, her sakatlanan şeyi görüyoruz, her atılan bombayı görüyoruz. Her gün Filistin'i izliyoruz. Aylardır iç ağrısı olduk. Türkiye'de her öldürülen kadını duyuyoruz. Sürekli olarak dövülen insanları, çöken madenleri, yani kendi ülkemizde zaten her gün sabahtan akşama kadar felaket izliyoruz. Bu felaketler eskiden de oluyordu Ayşe. Hızlandı. Bu arada hızlandı, biliyoruz yani. Ama hızlanma, bir tek hızlanma olmadı. Sen gazetecisin, çok iyi biliyorsun. Bizim haberle aramızdaki bütün bariyerler kalktı. Hiçbir filtre kalmadı. 7 gün 24 saat haber. Haber de olumsuz bir şeydir. Olumsuz şeyler haber olur. Güzel şeyler çok fazla haber olmuyor yani. Dolayısıyla bütün dünyadan sürekli...
Çok denedim şeyde, çalıştığım bütün kuruluşlarda denedim onu. Hiçbir zaman kabul etmediler. Umut Haberleri Bülteni diye bir şeyim vardı. Hayalim vardı. Hiç kimse istemedi bunu. Hiç kimse.
Ayşe, neden biliyor musun? İnsan bedeni tehlikeli şeyleri fark etmeye odaklı. Çünkü hayatta kalmak için tehlikeyi bilmek zorundasın. O yüzden haberde sana tehlikeli şeyleri gösterdiğinde dikkatimiz dönüyor. İstesek de, izlemek istemesek de ister istemez dönüyoruz. Bunu da haberciler biliyor tabii ki yani. Biz olumsuzu izliyoruz ve istemeden izliyoruz bir de yani. Engel olamıyoruz beynimize. Sonra da pişman oluruz. Ben bunu niye izledim? Ne ertesi gün açıp tekrar izliyoruz. Dolayısıyla Çin'de Uygurlara ne oluyor görüyoruz. Sudan'da ne olduğunu görüyoruz. Brezilya'da ne olduğunu görüyoruz. Filistin'de ne olduğunu görüyoruz. İç ağrısı oluruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz. Bunun da çok etkisi var bu yaşadığımız umutsuzluk hissinin üzerinden, global hissin üzerinden. Çünkü daha geçenlerde birini okudum. Diyor ki biz bu kadar fazla bilgiye erişmek için evrilmedik diyor. Yani bizim yaşadığımız dünya mağaramız ve köyümüzdü yani. Dolayısıyla komşumuza ne olduğunu biliyorduk, kendimize ne olduğunu biliyorduk. Sonra şehre gittik, şehirdeki bütün şehirde ne olduğunu öğrenmeye başladık. Fazla gelmeye başladı bize ama şu anda bütün dünyada ne olduğunu biliyoruz. Bu çok ağır bir yük ya. Yani biz bunu kaldırabilecek bir bedenimiz, beynimiz yok bizim aslında. Buna da bir çare bulmamız gerekiyor ve her ne devrim yapacaksak, her ne nasıl bir anda olacaksak bunları... Ayşe,
buradayım.
Bunları da nasıl işleyeceğimizi, nasıl bunlarla baş edebileceğimizi de toplumlar olarak, dünya olarak çözmemiz gerekecek. Bununla başka yöntemlere girmemiz gerekecek deyip ben kendi sözümü bitiriyorum.
Minnacık bir şey ekleyeceğim. Bir de bu kadar kötü şeylere tanık olup bunları bilip durduramamanın ve ya bunda bir etkimiz olmayacağını bilmenin utancı ve stresi de var üzerimizde.
İşte onu diyorum. Tam onu diyorum yani.
Sadece bilmek ya, dünya kötü bir yer değil sadece. Ben de tamam. Güçsüzüm çünkü bak onu da durduramadım, bunu da durduramadım. Ya kapımın önünde oldu, durduramadım. Ben zaten durduramam. O zaman hiç uğraşmayayım bari diyen bir halde çöküyor üzerimize. Ama bütün bunlar farkına vardıkça ve hakkında konuştukça
Ayşe, şöyle bir şey daha var. Şunun da farkındayız. O dünyanın öbür ucunda olan şey benim yüzümden oluyor. Yani sadece orada olmuyor. Benim yaşadığım ülkeden oraya para gidiyor. Benim yaşadığım ülkeden oraya izin veriliyor. Mesela onu biliyorsun. Dolayısıyla bunu da görüyoruz. Yani bütün o görüntülerle beraber çok fazla bilgi geliyor ve o bilgi senin de suç ortaklığını sana sürekli hatırlatan bilgiler. Ve dediğin gibi ta oradakini çözememek hissi gelip kapının önünü bile silme hevesini kırıyor. Burayı bile çözemem hissiyat yaratıyor. O yanlış. Ve biz bununla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum ama bir şekilde bunu öğreneceğiz gibi geliyor. Belki bir iki nesil sürecek ama.
Ya önce bir konuşalım, bir farkına varalım da ondan sonra çözeriz diye düşünüyorum. Ya biz çözeriz diye değilsem, ben senin benim çözmemden bahsetmiyorum. Yine
o yüzden o dünyanın doğan...
bulmasından bahsediyorum.
Hı-hı. O yüzden de bu dünyaya doğan, bu bebek olarak doğan çocukların, yani bu kadar bilginin olduğu dünyaya doğan çocukların karamsar olması da doğal. Çünkü biz onları bunu hazırlayamadık. Çünkü biz bilmiyorduk böyle bir dünya. Neyse, burada bugün bitirelim. Ama ben uzun süredir çok karamsar hissettiğim için yani hiçbir şeyi de onunla bitiremiyordum ama seninle konuşurken bugün biraz narsisizmimi geride bırakmaya çalıştım. Çünkü tarihsel perspektiften bakınca biz özel değiliz. Bizim neslimiz özel değil. Biz tarihin sonu değiliz. Bunu hatırlatıyor insana. Öyle gibi gelir her nesle ama o kadar önemli değiliz. Tarihin sonu olacak kadar önemli değiliz. Biraz kendi önemsizliğimizi hatırlayalım. Bunlar daha önce yaşandı ve çıkıldı. Ülke olarak da içinden çıktık, dünya olarak da çıktık. Yine çıkacağız ama tarihini veremiyorum. Astrologlar cevap versin. Ve nasıl olacağını da bilemiyorum ama olacak yani. Dolayısıyla onu gelecek hafta olacağını hatırlatalım kendimize.
Böyle yaşanmayacağına göre bir yolunu bulacağız demek ki yani. Öyle değilim en azından. Eyvallah. Bu hafta böyle olsun. Aileyle aslında dolaylı olarak ilgiliydi. Direkt aileyle ilgili değildi ama sonuçta yaşlanmak ailevi bir problem aynı zamanda. İlle de bağlamamız gerekiyorsa sonunda bağlayalım. Haftaya gene aileyle ilgili öyle ya da böyle zorla ya da şöyle aileyle ilgilendirilmiş bir konuyla karşınızda olacağız efendim. Bu arada şeye bakmadın hiç. Ben bakamıyorum biliyorsun. Çünkü YouTube'da açarsam internet hiç çalışmıyor, yetmiyor hiçbir şekilde. Yok,
hayır ben bir saniye bakayım. Çok uzun bayağı yazmış insana. Eğer bir sorunuz varsa diyeceğim ama kapatıyoruz artık. Diziyle ilgili yorumlar gelmiş. Diziyle ilgili bayağı yorumlar gelmiş. Birisi Brecht diyen bir yapı ama bunu söyleyen kimseyi duymadım demiş. Ben demin dedim sanki. Çünkü düşünüyordum. Dedim mi Ayşe? Bence de çok Brecht diyen bir diziydi.
Demedin ama evet haklı yani. Evet kimsenin söylediğini ben de duymadım. Çok haklı. Brecht diyen
Ben dedim. Çünkü ben şey yapıyordum bunu. Özelde birilerine söyledim. Çok Brecht diyen diye eşime söyledim sanırım. Yani şey açısından onu ne demek istediğini de söyleyeyim. Seyirciyi senaryo uzaklaştırıyor, yabancılaştırıyor, oyun içinden çıkarıyor ve o senaryoya, oyunu yabancılaştırıyor.
Artificial'laştırıyor hikayeyi.
Hikayeyi yabancılaştırıyor, seni hikayeyi yabancılaştırıyor. İçine giremiyorsun. Şeyle, hikayeyle veya kendin içindeki karakterlerle özleştirip kendini kaptıramıyorsun o kurguya. Sürekli kurgu olduğu sana hatırlatılıyor. Dönüyor ve seninle konuşuyor. Dördüncü şey denilen, duvar denilen şeyi yıkıyor. Öyle bir yapısı vardı ve çok bilinçli bir tercihti bu elbette. Örgütlenme yok edildi. Biat et, rahat et, Binali Yıldırım yazmış Doğan Özkan. Thomas Piketty'den bahsetmiş yine. Burada bazı kaynaklar şey yapılmış, bahsedilmiş. Seçimlerin hoş olduğu konusunda hak vermiş bir izleyici. Dolayısıyla bayağı uzun yazmışlar, çok yazmışlar, çok teşekkürler.
Emin olabilirsiniz.
Ve en sonunda yeniden refahı konuşabilir misiniz gelecek hafta demişler. Yeniden refah eğer aile konusunda bakalım.
Bilmiyorum. Güncel siyaset konuşmak
istemiyoruz. Güncel siyaset konuşmak istemiyoruz bu sene. Bu yaza kadar güncel siyaset konuşmak istemiyoruz. Yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Çünkü biraz uzaktan bakmamız gerekecek. Biraz mesafeli bakmamız gerekecek.
Yani konuşabiliriz esasında. Türkiye sağının ailelerinden bahsedebiliriz ve Erbakan ailesinden bahsedebiliriz belki. Türkiye sağının da bir takım aileleri var çünkü hani şey değil. Solunun o kadar çok ailesi yok ama sağının bayağı aileleri var. Belki Türkiye sağ ve büyük aileler diye bir program yaparız.
Ünlü aile. Ama bahsetti bundan. Farkındaysan.
Niye mi? Yok fark etmedim. Ne dedi?
Dedi ki damadının, kızının, oğlunun ne işi var gitsinler evlerine otursunlar dedi.
Yani işte onu bir konuşmamız lazım. Yani sağ neden iflah olmayacak şeyinin neden? Sağdan neden adam...
Sağ hanedanlarını konuşalım. Sağ hanedanlarını konuşalım.
Aynen öyle ve oradaki o hanedanlar arası yarıştan biraz bahsedelim. Biraz aile dedikodusu yapalım hadi. Ama evet. Partiden o kadar bahsetmeyeceğiz. Ya bahsederiz, mecbur kalacağız mecburen. Fakat hani özel
Erbakan'dan bahsedeceğiz aile olarak.
Güncel siyaset hakikaten takip edemiyorum zaten. O kadar vaktim yok ki gerçekten şey değil. O yüzden takip edemiyorum böyle. Vakit buldukça bakıyorum. Çok da bakmak istiyorum. O yüzden bilmediğim için güncel siyaset konuşmak istemiyorum. Fakat Türkiye sağı ve ailelerinden bahsedelim hakikaten. Oradaki ufak tefek birbirleriyle halindeki, rekabet halindeki ailelerden.
O zaman bu hafta burada bitiriyoruz. Çok uzattık. İyi akşamlar, iyi haftalar herkese.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.